Ayrım 29, sayfa 344. Üretkenliğin düşük olduğu tarımcı toplumlarda kentlerin kırsal artık değere el koymak için örgütlenmiş saray ve bürokrasisinin asalak hayatına merkezlik yaptığı önemli bir savdır. Saray, memurları, hizmetkarları, askeri garnizonları, ruhbanı, enderunu, katipleri ile büyük ölçüde kırsal çevreye asalak bir topluluk oluşturmaktadır. Ayrıca bu kesimlere hizmet veren terziler, tüccarlar, çalgıcılar, oyuncular ile bu kalabalığın arasında geçinip gitmeye çalışan hırsızlar, uğursuzlar, fahişeler, suçlular da kırsal kesimin coğrafyanın sırtından geçilmektedir. Fakat öte yandan bütün bu asalakların toplandığı kentler, kırsal alanların güvenliğini istikrarlı bir sistem içinde kimin tarafından sömürüleceğini bilme durumunu sağlamaktadır. Kırsal kesimin nalbantları, dokumacıları, marangozları, demircileri, dülgerleri varsa da bazı gelişkin mamuller bu kentlerden gelmektedir. Kırlar da kentler arasındaki etkileşimin yoğunluğu derecesinde kırsal kesimin kendi adeta özerk altyapısından hayat bulan folklorik kültür hayatındaki basit çalgılar, musiki tarzları, mimari zaman zaman kentler derdeki aynı alanların etkisiyle daha ileri örnekler, alışımlar oluşturabilmektedir. Kentlerin kültürel hayatındaki gelişmeler aynı nitelikteki ustalar ve sanatkarlar da olmasa bile ara düzeyde sanatçılar ve ustalarca taklit edilebilmekte, böylece taşraya ait ara düzeyde bir kültür oluşmakta, bunda itici gücü kentler oluşturmaktadır. Öte yandan kırsal kesimin bazı ürünleri kendine yeterli otarşik köy ekonomisinden çıkılmaya başladıkça panayırlar ve pazarlar aracılığıyla büyük oranda kente imal edilmiş bazı mallara belirli bir oranda da paraya çevrilmekte. Kırsal kesimlerdeki insanlar para ekonomisine geçmekte, böylece kentlerdeki pazarlara yönelik ürün çeşitlenmesi başlamaktadır. Kuşkusuz kırsal kesimlerin kentle bütünleşme yönelik bu yeni eğilimleri yaşanırken, kentlerin sur içi ve sur dışı kıyı mahallelerde sebze bahçelerinden, koruluklarından ve meyveliklerinden, tarlalardan yararlanması, sur içi ve sur dışı evlerin avlularında hayvan yetiştirmesi de devam etmiştir. Ta ki sanayi toplumuna geçişin gerektirdiği tarımsal hayat etkinliklerinden bütünlükle uzak tutulması gereken kümes hayvanı, domuz, inek gibi hayvan bakıcılığının ortadan kaldırılması ve yığınlaşmanın getirdiği yeni hijyen sorunlarının çözümü için kent alanlarının yeniden tanzimini gerektiren 19. yüzyıldan günümüze kadarki dönem başlayıncaya kadar. Bu geçiş süreci içinde kentlerin kırsal kesime ve bir bütün olarak topluma kazandırdığı çok önemli siyasal ve kültürel yenilikler, gelişmeler de olmuştur. Meslek erbabının ve tecim erbabının, kentlerin, burglerin kenarında toplanmaya başladı 11. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bu kimselere karşı prenslerin akılları, feodal toplumun senyör serf ilişkilerini tanzim eden hukukuna oranla büyük yenilikler sayılabilecek haklar bahşetmiştir. Daha sonraları ise aynı meslek kuruluşları, lonca kurulları, meslekleriyle sınırlandırılmış işlerinde kendi kendilerini yönetme hakkını kazanmış, Batı Avrupa'daki bu gelişmeler sonucu 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları sırasında prenslerin ve kralların birbiriyle uğraştığı günlerde kentlerin belediye yönetimlerini de ele geçirmişlerdir. Önemli olan bir noktada bütün bu gelişmeler sayesinde devletin dışında ayrı bir hayat alanı olan sivil toplum alanının hem oluşması hem de meşruiyet kazanması sonucu geleceğin demokratik yönetimlerinin sıçrama tahtası olan çoğulcu toplum hayatının vücut bulmasıdır. Kentler, antik dönemde kırlar üzerindeki yoğun sömürülerini böylece yüzlerce binlerce yıl sonra kırsal hayat alanlarına dayayılacak olan toplumsal, siyasal ve kültürel bir gelişme sürecinin motor gücü olarak geri ödemişlerdir. Ama modern dönemin bütün bir toplum üzerinde uygulayıp yaşatacağı yeni bir toplum yönetme anlayışı ya da rasyonalitesinin de çıktığı yerler gene kentler olmuştur. Bu rasyonalite, kapitalizmin sonul amacı olan paraya para kazandırmayı kendisine temel alan bir rasyonalite olduğu için önceleri feodaliyetin yıkımını hazırladı 11. yüzyılda, 13. yüzyılda, 14. ve 15. yüzyılda, 16. yüzyılda serflere, kentlere gelip özgürce dedikleri işlerde çalışma olanağı sağlamıştır. Batı toplumlarını astronomide ya da gemi inşa teknolojisinde, harita yapımında tekniklerde ilerlemeler kaydetme, böylece Galileo'lu, Newton'lu, Boccaccio'lu, Shakespeare'li, Descartes'lı, Kopernik'lu taassuptan ve cehaletten sıyrılmaya başlamış hedonizmacılığa açık bir dünya yönelme olanağı vermiştir. Ama 19. yüzyıldan itibaren Marx'ın ve Engels'in işaret ettikleri üzere sistem kendisini gitgide daha rasyonelleştirip insanı eblehleştiren, özgürleşimden alıkoyan Kafkaesk bir dünya kurmaya başlamıştır. Şimdi kısaca modern döneme geçişten itibaren boyutları genişleyen sorunlar üzerinde duralım. Bu sorunlar açısından kent olgusunun, kentlilik olgusunun durumuna değinelim. 19. yüzyılın kentlerinin getirdiği yeni kent olgusu, kentlilik olgusu. 19. yüzyılın kente ve kentliliğe getirdiği, zorla kabul ettirdiği olumlu ya da olumsuz yenilikler saymakla tükenmeyecek kadar çoktur. Olumlu yanları, bilimlerin ve tekniklerin ekonomideki gelişmelerden temel alarak orta çağ sonlarından itibaren artan bir ivmeyle gerçekleştirdiği gelişmelerin ürünleridir. Bu yeniliklerin olumsuz olanları ise kentlerin yapısal değişiminde ve bu yapısal değişime uğramış kentlere gelerek kentlileşen insanların hayatında daha önceki yüzyılların kentlerinin ve kentlileşme biçiminin yol açmadığı bazı temel nitelikte ahlak hayat uslubu ve yabancılaşma sorunlarının ortaya çıkmasından kaynaklanmış bulunmaktadır. Modern döneme geçiş feodal bağlarından, feodal darlıklarından kendini kurtarmak isteyen terimsel kapitalizmin ilerlemeci burjuvalarının toplumun bütün sınıf zümre ve kesimleri için kabul ettikleri, devrim öncesinde vaat ettikleri özgürlük, ilerleme, kardeşlik ve eşitlik içinde refaha ulaşma gibi temel değerlerden uzaklaşıp toplumsal gelişmenin yolunu tıkamaları ile birlikte yaşanmış ve biçimlenmiştir. Bu nedenle Fransız devriminde önce bütün insanlığı aydınlatılan, boydulluğa ve esenliğe kavuşturacağı, eşitlik içinde kardeşçe yaşanacak bir toplumsal ve siyasal hayata kavuşturacağı söylenen, savunulan, inanılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler giderek ekonomik ve siyasal hayat alanlarının yeni egemen kesiminin ve onun saflarında yer tutan hizmetlilerin ayrıcalıklı çıkarlar elde etmesine yarayacak şekilde çarpıtılmaya başlamış bilimsel düşünce, insanın özgürleşmesi için değil, sistemin yeniden üretimi için istihdam edilen insanların çeşitli mistifikasyonlar ile yeni bir orta çağ karanlığına sürüklenmesi için kullanılmaya başlamıştır. Kültürel ve siyasal hayatta kitleler bilinçleşmekten alıkonulmuş, klientile, ekonomide tüketici kitlesine, siyasette taban ya da seçmen kitlesine, kültürde ise anlık modalara göre beğenici düşük nitelikli eğlenim ve eğlence endüstrilerinin ürünlerinin edilgin tüketicilerine dönüştürülmeye başlanmıştır. Öte yandan kendisini gitgide rasyonelleştirirken insanı bilinçsizleştirip eblehe dönüştüren 19. yüzyıldan bugüne kadarki modern topluma geçiş süreci içinde insanlar köylerindeki eş dostlarını geleneksel hayatta kasaba ve kentlerde bile devam eden hısım akraba bağlılık ve yakınlıklarını aynı mekanda yıllarca yaşamakta olmanın kazandırdığı arkadaşlık bağlarını yer ve yurt sevgi ve sadakatlerini dayanışmalarını hemşerilik duygularını bile yitirmeye başlamışlardır. Modern dönem, modern dönemin kentleriyle birlikte yalnızca kentlerde yaşayan insanlar için değil, para ekonomisine geçen kırsal kesimin yerleşmelerinde yaşayan insanlar için de yabancılaşmanın gitgide daha yoğun yaşandığı, insanın gitgide içindeki insanın yanlarından ve doğaya ait sağlıklı yanlarından yoksunlaştırıldığı yeni bir hayat geliştirmiştir. 19. yüzyıldan itibaren kentlerdeki insanlarda, kırsal kesimin yerleşim merkezlerinde yaşayan insanlarda zamanı ve mekanı eski dönemlerdeki zamanı ve mekanı yaşamı biçiminden çok farklı biçimde yaşamaya başlamıştır. Öncelikle yaşanan mekan parçalanmıştır. Bizdeki modern döneme geçişin ivmesinin arttığı, planlı kalkınma çabalarının hızlandığı 1960'lardan itibaren Yozgat'ta hayatı boyunca göl görmemiş köylüler yurt dışında çalışmak için Fransa'da olanak ararken polisin eline düşmemek için Marsilya limanından atladığı İsrail gemisinde denizcilik yapmaya başlamış, kadınlar o zamana kadar köylerinin yakınındaki pazar merkezi bucaklara bile gidemezken üst kuşaktaki yaşlılar hiç erkeğini daha sonra yanına alabilmek için erkeğinden ayrı ve yalnız başına Almanya, Hollanda'ya göndermeye başlamıştır. Ayrıca milyonlarca insan tıpkı 19. yüzyıl Avrupa toplumlarında olduğu gibi doğduğu yerde büyümek, iş kurmak, evlenmek, ihtiyarlamak ve ölmek gibi aynı mekanda yas sürmek yerine hayat boyu okumak için, işten işe geçmek, terfi etmek için durmadan mekan değiştirmeye başlamıştır. Bu durum sürekli ve köklü beşeri ilişkileri zorlaştırmıştır. Anlık kısa süreli araçsallaştırılmış yüzeysel biçimsel ilişkileri arttırmış, insanların yalnızlık içinde yaşamasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak kentlerde kalabalıkların içindeki yalnızlık insanları kentten kalabalıklardan başka insanlardan korkar hale getirmiştir. Kentteki hayatı izlemek için kitle iletişim araçlarına yönelme başlamış, kentte bu olan bitenin izlenmesi olanaksız korkutucu ortamın içinde yaşamak, belki de korkuya alışma içgüdüsüyle dedektif öykülerine, cinayet romanlarına, şiddet ve korku edebiyatına sürüklenilmesine yol açmıştır. Öte yandan sanayileşmenin getirdiği bu yeni kent ve kentlilik döneminde işliklerde üretim işlemlerinde süreçler fragmanlara ayrıldığı için imalat ve üretim sürecinin belirli bir fragmanında fabrikanın belirli bir atölyesinde istihdam edilmeye başlayan işçiler de uzmanlaşmadaki gelişmelerle birlikte serbest meslek sahibi olan hizmet sektöründe çalışan okumuşlar, uzmanlar da toplumsal hayatın işleyişini bütünlüğü içinde kavrayabilecek bir algılama, uslamlama ve idrak etme biçimine erişemez olmuşlardır. Hayatın çeşitli olgularının hangi nedenlerin etkisiyle ortaya çıktığını anlayabilmek için gereken bu idrak biçimi, bu uslamlama, hayatın işleyişini kavrayamaz, ona müdahale edemez olmuştur. Genel olarak siyasal uyuşukluğun temellerinde bu olgu bulunmaktadır. Kitleleri seçmene dönüştürebilmek ve böylece modern toplumdaki siyasal karar alma mekanizmalarına hiç değilse görünüşte toplumsal konsensusa dayanan bir meşruiyet kazandırabilmek için siyasal kitlelere emotional görünümleriyle izlettirilmeye başlanmıştır. Siyasal hayatın sorunlarını işleyişini anlayacak bir bilgilendirmeden uzaklaşan kitleler bu nedenle yaşanan toplumsal hayatın etkin siyasal özneleri olmak yerine önlerine konulan ve emotional söylemlerle izlettirilmektedir. Estetize edilmiş bir toplumsal ve siyasal hayatı yaşamaya başlamışlardır. Modern dönemde toplumsal sistemler kendilerini gitgide rasyonelleştirirken bu sistemlerin içinde yaşayan modern insanın kitlesel eğitimden geçmesine, mimar ustabaşı, yüksek memur olabilmesine rağmen hayatın işleyişini kavrayamayan, bundan kaçınan, üşenen evlehlere dönüşmesi, kısacası mekanın ve zamanın bu fragmanlaşması, insanın olguları anlamına ve irdeleme ustamlama biçimlerindeki bu radikal değişimden dolayı olmuştur. Yükselen kapitalizmin 19. yüzyılında kentlerin bir bölümüne toplumsal mobilite olanağı sağlayan küçük girişimcinin önünü kestiği 1900'lerin ilk 10 yıllarından, özellikle bunun açıkça fark edildiği 1940'lı yıllardan itibaren kenti orta sınıfın alt katmanlarındaki insanlar tıpkı işçiler, işsizler ve lümpen kesimler gibi çalışanın kazanıp yükseleceği inancını terk edip hayata kumarcının bakışıyla bakmaya başlamışlardır. Bu değişim toplumun üretimini arttıran çalışmak, öğrenmek, sabırla sermaye ve bilgi birikimi edinmek düsturuyla hareket eden insanlar yerine toplumun üretebildiklerinden açık gözlülük yaparak özel döneminin deyişiyle köşeyi dönmeye bakmak, pay kapmayı yeğleyen ve çalışıp üreteni horlayan asalak ve türedi servet transferiyle zenginleşmiş kesimlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu birikimsiz hodbin ve görgüsüz türedi zengin kesim toplumun sanat ve kültür hayatında da düşüşe öncülük etme işlevini yüklenmiştir. Kentlerin bu yeni çığırtkan edalı elitleri toplumun kültürel kirlenmesinin ve tahribinin baş nedenidir. Toplumsal sorumluluk yüklenmekten sıyrılmasını her zaman becerebilmiş sanayicilerin doğayı kirletmesi ve tahrip etmesi, nasıl doğayı sevelim ya da haydi ağaç dikelim ya da doğa izcileri gibi göstermelik yenilikler veya kampanyalarla önlenemiyorsa, 1970'lerden sonra ortaya çıkan Reagan döneminin bu toplumun ürettiği servetin genişçe bir kesimini kendi kesimlerine devlet teşvikleriyle hayali ihracatlarla transfer eden yeni eliti de kültür ve sanat hayatında düşüşe neden olmaya başlamıştır. Kasabada eğlenceler, gösterişçi harcamalar ve yükselen değerleriyle bu yeni elit Almanya dışındaki batı ülkelerinde özellikle ABD'de ve bizde de toplumların ekonomik büyümeleri için gereken eğilimin bilgilenmenin, sebatkarlığın, eğitimin, çalışmanın, prim getirmesi ilkesinin geçersizleşmesine yol açan yeni bir dönem açmışlardır. Yıllarca iyi tiyatrolarda, seçkin oyunlarda rol almış aktör ve aktrislerin piyanist şantörlü kulüplerin, restoranların eğlence programlarında şovmenlik yapmaları ya da TV dizilerinde abuk subuk rollere çıkmaları, yayın evlerinin doğru dürüst sanat ürünlerini basmak yerine bu yeni sahne yıldızlarının, skandallar kraliçelerinin, aşkı ve cinsellikli yaramazlıklarını, uzun ve iç gıcıklayıcı deneyimlerini anlatan anı, roman, şiir kitaplarını yayımlaması bu değişimin getirdiği yeniliklerdir. Çıplak ressamın tabloları, eski darbecilerin emeklilerinde yaptıkları resimler, görevdeyken sesi çıkmayan eski diplomatların dünya politikasını yorumlayan abuk subuk anılarından oluşturulmuş gazete inceleme dizileri ya da kitaplar ise belirtilen bu yeni dönemin en üst düzeydeki elitinin eğlenceyle karışık bilgilenme etkinliklerinin birer parçasını oluşturmaktadır. Bütün bunlar hiçbir ciddi hazırlığa girişmemiş servet ve iktidar odaklarının dünya ekonomisiyle bütünleşme döneminin başlangıcını da kapsayacak bir ya da birkaç on yıl süresince demokratik ortamın geliştirilmesini önlemek için çeşitli alan ve düzeylerde direnmelere neden olmaktadır. Toplumun önüne çözülmesi uzun zaman alacak gibi görünen yeni yeni sorunlar çıkartılmasında bu odakların 20-30 yıllık bir süre daha demokrasisiz bir toplum hayatı oluşturma gereksinmelerinin rolünün bulunabileceği üzerinde durulması gereken bir noktadır. Endüstri sonrası toplum olabilmiş ABD koskoca bir süper güç konumunu sürdürürken Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Kafkasya'da ve Orta Asya ülkelerindeki Balkanlaştırma politikası bu açıdan çok anlamlıdır ve Marx'ın geçen yüzyılın ortalarına doğru yazdığı Yahudi sorunundaki şimdi kapitalizm en hakiki Yahudilik olma isteği için İnsanların akrabalık ilişkilerini, aile ilişkilerini, hemşerilik duygularını, dostluk ilişki ve duygularını, dinlerini tahribe, böylelikle insanları kapitalizmin kendi dünyası karşısında yapayalnız ve çırılçıplak bırakmaya yönelmiştir şeklindeki sözlerini çağrıştırmaktadır. Bu yeni oluşumların başladığı şu günlerde birçok ülkedeki seçimle gelmiş yöneticilerin bile gerçek angajmanlarının kendi halkları ile mi yoksa başka odaklarla mı yapılmış olduğunu bile tartışanlar görülmektedir. Dünyanın globalleşmekte oluşu yakın gelecekte ulus, ulusal devlet, ulusal sınırlar, ulusal bayrak gibi sembol ve değerlerin nostaljik değer ve sembollere dönüşmesine yol açabilecek gibi görünmektedir. Ulusların, ülkelerin, toplumların atomize edilmeleri tamamlandığında postmodern kapitalizmin karşısında insan tek başına kimsesiz, örgüsüz, umutsuz, bilinçsiz olarak çırılçıplak ve bütün insansal değerlerinden yoksunlaştırılmış olarak dikilmiş olacaktır. Bu ise tüketimin mutluluğunu bütün mutlulukların yerine ikame etmeye alıştırılmış insanın üzerinde inorganik olanın, sistemin tahakkümünün sıradan insanın olağan gündelik hayat pratikleri aracılığı ile tesisini ve sürdürülmesini sağlayacak ya da en azından kolaylaştıracaktır. Bugün yaşadığımız bu gibi sorunlarında bunlara oranla artık daha basit birçok sorunun da en çok kentlerde yaşanıyor olması her şeyin sorumlusunun kentler ve kent yaşamı olduğu anlamına gelmemelidir. Bu sorunların kentlerde ve kent yaşamında odaklanması toplumlardaki bütün bir ekonomik, siyasal ve kültürel sorunların kentlerde, kent yaşamında kristalize olmasından, buralarda daha açık bir görünüm kazanmasındandır. Bu nedenle kentlere ve kentlere ilişkin sorunları anlamak için bunların çağdaş toplumların yapısı ile toplumsal formasyon olarak tümlüklü işleyişi ile birlikte ele alınması gerekmektedir. Modern dönemin toplumsal formasyonunun ne olduğunu, nasıl işlediğini, öncelikleri neler olduğunu es geçen bir tutumla kentlerdeki sorunların da, kentliliğin bizlere yaşattığı sorunların da gerçek nitelikleri anlaşılması olanaksızdır. Bu noktayı maddi uygarlık, ekonomi ve kapitalizm 15. 19. yüzyıllarda maddi uygarlık başlıklı çalışmasının ilk cildinde Fernand Braudel de söylüyor. Senfonik bir bütünlük içinde yazımı gelişen ilk cildin bitimindeki 495. sayfada söylediklerine bakmakta yarar var. Ve bizdeki durum. İstanbul'dan yola çıkarak geleceğimiz. Ülkemizde de 19. yüzyıldan başlayıp 1950'lerden itibaren hızlanan, siyasal iktidarın aracılığı ile toplumsal artık değeri kentlere yönelten eski yapı kırılmaya, bunun yerine eski yapı ile birlikte ve onun olanaklarının da yararlanmayı sürdürerek, toplumsal artık değeri ekonomik ilişkiler aracılığı ile kentteki iktidar elitini oluşturan zümrelere doğru yönelten bir süreç yaşanmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin saray ve devlet kesimlerinin odaklandığı kentin en önemli kent oluşu geleneği hükmünü tamamlamış, artık devlet merkezi olmayan bir İstanbul, başkent Ankara'nın hem ekonomik hem de kültürel siyasal açıdan önüne geçmeye başlamıştır. Siyaseti hala kendilerini yaptığını sanan parlamenterler bile İstanbul'daki TÜSİAD'ın, ticaret odasının, büyük otellerin ya da benzeri tesislerin lobilerinde bir araya gelen yeni toplumsal iktidar çevreleri temsilcilerinin temel siyasal kararların oluşturulmasındaki önemlerini fark etmek zorunda kalmışlardır. Ne var ki İstanbul'un siyasal elitin başkenti olmaksızın öne geçebilmesinin 15. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki Batı ülkelerinde kentlerin konumundaki değişmeyle tam bir benzerlik göstermediğini vurgulamak gerekiyor. İstanbul'un kendi geleceğinin bile kapitalizmin, globalleşmenin geçireceği aşamalara göre belirleneceği anlaşılmaktadır. İstanbul'un kendi toplumunu siyasal alandaki iktidar ilişkileri düzenlemeleriyle yönetilen bir toplum olmaktan kurtarıp, ekonomik ilişkiler aracılığı ile yönlendirilip yönetilen, Batı'nın 19. yüzyıla kadarki gelişmelerinin odak noktası kentleri gibi, ulusal işlevli bir kent olması yerine kapitalizmin kıtalar ve ülkeler arası yeni örgütleminin biçimlendireceği bu transaksiyonların aktarım ve eklemlenme merkezi olacak şekilde gelişmesi, geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda Batı ülkelerindeki kentlerin yüzyıllar boyunca kırsal nüfusu zaman içinde bilgili eğitim görmüş, incelikli zevkler beyni edinmiş kentli insanlara dönüştürülebilmeleri İstanbul'un yeni gelişme yönsemesi için de oldukça zorlaşacak. İstanbul, kente gelen yeni yeni insanların bir bölümünü dünya kapitalizminin bilgi ve işlem aktarım merkezine dönüşmüş bir mekanın gereksindiği bilgisayarcılara, reklam ve halkla ilişkilerde çalışan personele, banka memurlarına, otelci ya da gazinoculara, eskort kızlara, taksicilere, bankerlere ve bunun gibi dönüştürecektir. Varlık, sayı 1036, Ocak 1994.